Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programında bugün yine aziz dinleyenlerim, seyri sülûk dediğimiz insanın gerçekten bir terbiye yoluna girişi ve o yolda bir takım temrinlerle ilerleyişi olarak ifade edilen o terbiye yolunda önemli olan ve çok da öne çıkan iki başlık var. Bunlar da korku ve ümit. Evet, insanı korkular zaman zaman tutar, ümitlerse hep ileriye doğru taşır. Ve bunlar bizim terbiye mektebimizde, yani tasavvufi terbiyede üzerinde çok durulan konulardan biridir. İnsan nasıl ümitler içinde olmalıdır? Bu ümitler için neler hazırlamalıdır? Veya hangi korkuları taşımalıdır? Ve bu korkulardan dolayı da nasıl bir yol takip etmelidir? Demiştik ki, reca sebepleri hazırlayıp ümitle beklemek. Demek ki her recanın, her ümidin bir altyapısının olması gerekir. Belki burada zaman zaman birçok özel sohbetlerde nakledilen İbrahim Ethem Hazretleri'nin çok güzel bir menkıbesi vardır aziz dinleyenlerim. Meşhur Sofi İbrahim Ethem Hazretleri'ne derler ki, dualar yapıyoruz ama dualarımız neden kabul olmaz acaba? Hazret de buyurmuş ki, evet dua yapıyorsunuz ama hakkı bilirsiniz, onun emirlerini yerine getirmezsiniz. Peygamberi bilirsiniz ama onun sünnetlerine uymazsınız. Kur'an okursunuz fakat onunla amel etmezsiniz. Hak Teâlâ'nın nimetlerini yersiniz, içersiniz, her türlü onlardan faydalanırsınız. Fakat o nimetlerin şükrünü eda etmezsiniz. Cenneti bilirsiniz şüphesiz ama cenneti kazanmak için bir gayret etmezsiniz. Cehennemi de bilirsiniz, ondan korkarsınız fakat gerçekten endişe duymuyorsunuz. Ölüm vardır derseniz ve siz ölüme hazırlanmazsınız. Atanız, ananız, ölülerinizi kendi ellerinizle kabre koyarsınız fakat bunlardan bile bir ibret almazsınız. Böyle olunca da bu kadar gaflette olan bir kimsenin duası nasıl müstecab olur, nasıl kabul edilir? Yani bu kadar gaflet içerisinde bir hayat yaşarken insan nasıl ümit besleyebilir ki cennete gelsin, nasıl ümit besleyebilir ki cehennemden kurtulsun, nasıl ümit besleyebilir ki Kur'an'ın gerçek arzu ettiği hayatı yaşayabilsin? Onun için de aziz dinleyenlerim, gerçekten gerek dünya hayatında, gerekse uhrevi hayatımızla ilgili bir takım ümitlerimiz, arzularımız, beklentilerimiz varsa muhakkak ki bunlara uygun bir yol haritamızın da olması ve bu haritaya uygun da bir hareketimizin gelişmesi gerekir. Tabii burada belki en çok sorulan şudur, ümit mi, korku mu? Bu noktada bizim İslam büyüklerimizin gerçekten önümüzü açan çok güzel bir üslupları var. Ümitle amel etmek, korkuyla amel etmekten makbuldür. Yani insan korktuğu için değil, korkularından dolayı değil, ümitleri için Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretlerine kulluk etmelidir. Zira kullukta esas olan sevgidir. Sevgi ise korkuyu değil, ümidi çoğaltır. Sevdikçe insanın ümitleri artar. O bakımdan da Yüce Rabbimiz bizi hep güzelliklere davet ediyor. Rabbimiz bizi cennete davet ediyor. Yani hem de öyle davet ediyor ki, hazırlanmış bir cennet var ey kullar. Siz oraya koşa koşa gelin. Vesari'u ila mağfiretin min rabbiküm ve cennetin arduha semavatü vel ard u'iddet lil müttakîn. Ey müminler! Genişliği yerler ve gökler kadar olan cennete ve sizler için hazırlanmış olan Allah'ın mağfiretine, rahmetine koşun, süratle gelin. Sonra da vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizleri hep o selam evine, o cennete davet ediyor. Önümüze böyle güzellikler konup böyle ümitler konuyor aziz dinleyenlerim. Onun için de gerek ayet-i kerimelere gerek de hadis-i şeriflere baktığımız zaman hep içimizde ümitlerin yeşermesi ama o ümitlere uygun da bir hayat tarzını göstermemiz öne çıkarılmış oluyor. Mesela Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine müracaat eden Zeyd-i Hayl ismindeki bir sahabiye şöyle buyuruyorlar. Önce tabi Hazreti Zeyd Resulullah Efendimiz'e geliyor ve ya Resulallah diyor Allah Teala'nın murad edip etmediği kimselerin alametlerini sormaya geldim size. Yani Rabbimiz hangi kullarını sever, hangilerini murad eder, hangilerini de murad etmez Rabbimiz. Onları size sormaya geldim deyince Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam mukabil bir soruyla ne halde sabahladın diye soruyor. Peygamber Efendimiz kendisinden böyle talepte bulunan sahabilerine zaman zaman da bir mukabil soruyla cevap verirdi. Mesela bir başka seferinde bir sahabi geliyor, ya Resulullah kıyamet ne zaman kopacak? Bir soru bu. Ama Allah'ın Resulü ona hemen bir cevap vermeden önce onu o soruyla ilgili bir dikkatini çekiyor. Diyor ki, peki sen kıyameti soruyorsun da kıyamete hazır mısın? Kıyamet için ne hazırladın sen? Ya Resulallah diyor, benim kıyamete tek hazırladığım şey var. O da size olan sevgim. Efendimiz o zaman el mer'u ma'a men ahabbe buyuruyor. Çok herkesin bildiği bir hadis-i şerif. O zaman kişi sevdiğiyle beraberdir. Tamam. Kıyamet kopsa da önemli değil. Yeter ki sen kimi sevdiğini, kiminle beraber olduğunu, kimin adını daha çok andığını, kiminle yaşadığını, kiminle dolaştığını sokaklarda farkına var. Burada da Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu sahabi gelip de ya Resulallah Cenab-ı Hak kimi murad eder, kimi etmez deyince Efendimiz peki sen önce bana bir hayatını anlat. Sen nasıl sabahladın? Yani gecen sen nasıl geçiyor? Diye soruyor. Allah'ın Resulü'nün bu sorusu üzerine o aziz sahabi hayrı ve hayır adamlarını sever olduğum halde sabahladım. Sevabını düşünerek elimden geldiği kadar iyilik yapmak istedim. İyilik yapamadığım zaman da ya Resulallah üzülürüm ve iyilik yapmanın hasretini çekerim deyince Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Allah Teala'nın murad ettiği davranıştır. Nedir bu? Elinden geldiği kadar hep iyilik yapmak. Kendine iyilik yapmak, Rabbi ile olan ilişkilerinde kulluğunu güzel yapmak. İnsanlara iyilik yapmak, hayvanata iyilik yapmak, cemaatata iyilik yapmak, bütün mahlukata Rabbin iyilik olarak gösterdiği, ifade ettiği, işaret ettiği, Allah Resulü'nün iyilik olarak tavsiye ettiği, bizlere önerdiği şeyleri yapabilmek Allah'ın murad ettiği bir davranıştır. Peki bu iyiliği yapamıyorsan o zaman da gerçekten iyilik yapamadığın zaman da iyiliğin hasretiyle yaşamak. Ya benim de elimde olsa da ben de şu iyiliği, şu güzelliği yapsam diye yaşamak elbette ki o da yine Hakk'ın murad ettiği bir davranıştır. Evet, işte bu Allah Teala'nın murad ettiği davranıştır. Eğer hakkında başka şey murad etse seni ona hazırlar ve sonra hangi derecede helak olacağına da aldırış etmez Allah Teala. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böylece hayrı irade edilenin alametini anlattı. Yani bir insanın Cenab-ı Hak hayrını murad ediyorsa demek ki o kulunu Allah Teala iyiliklerin anahtarı, iyilerle beraber yaşamanın zevkini o insana tattırmış oluyor. Tabii ki aziz dinleyenlerim, burada bir başka husus daha var. Evet, belki insanlar hep iyilik yapmak isterler ama gerek asbel beşeriye, gerek şeytanın tesiriyle, gerek nefsinin tesiriyle zaman zaman da günahlar işlerler, hatalar işlerler. Peki yine de ümit içinde olacak mıyız? Elbette ki olacağız. Hatalarımız da olsa, günahlarımız da olsa ümitlerimiz son nefese kadar devam edecek. Çünkü Yüce Rabbimiz La taknatu min rahmetillah buyuruyor. Zümer suresinin 53. ayetinde Yüce Rabbin rahmetinden hiçbir zaman ümit kesmeyiniz. Burada İmam Gazali Hazretleri çok güzel bir nükte anlatıyor. Şöyle bir nükte aziz dinleyenlerim. Yakup Aleyhisselam'dan gelen haberlerde Allah Teala Yakup Aleyhisselam'a "Oğlun Yusuf'u senden niye ayırdım ey Yakup bilir misin?" diye sorar. Yakup Aleyhisselam "Sen bilesin ya Rabbi" deyince kendisine şöyle bir vahiy gelir. "Sen Yusuf'un kardeşlerine korkarım ki siz boş bir anda bulunursunuz ve kurt da onu yer dedin. Kurttan korkup bana ümit bağlamadın. Kardeşlerinin gafil olacağını düşünüp benim koruyacağımı düşünmedin." Tabi Hasenatül Ebrar, Seyyiatül Mukarrabin diye bir söz vardır aziz dinleyenlerim. Ne demek? Ebrar katında hoş görülen şey, mukarrabun dediğimiz, Hakk'a tam manasıyla yaklaşmış kullar katında bir suç olur, hata haline gelir. Sıradan bir insanın yaptığı bir yanlış veya bir zelle ayak kayması belki tabii görülür. Ama Cenab-ı Hakk'a o kurbiyet-i ilahiyeyi tahakkuk ettirmiş kulların ayak kaymaları ise adeta bir günah gibi görülür. Elbette ki biz beşeri planda bazı tehlikeleri hep böyle görebiliriz. Ama bir peygambere gelince diyor Gazali, o daha çok kurdun insan yemesini aklına getirdi. Evet, kurt insan yer ama benim yavrumu koruyacak da bir yüce Rabbim var. Onu söylemedi. Çocuklarına, hatta bazı tefsirlerde çocuklarına ip ucu da verdi. Yusuf Aleyhisselam tefsirinde bunu biraz açacak olursak derler ki müfessirler, Yakup Aleyhisselam'ın çocukları kurdun insan yediğini bilmiyorlardı o güne kadar. Ama babaları onu kurt yemesinden korkarım diye böyle bir zanda bulununca da o zan tahakkuk etti. Çocuklar da akşam geldiler. Kurt yemedi halde kardeşlerini kuyuya atıp bir de yalan söylediler. Dediler ki babacığım kardeşimizi kurt yedi. Biz oynamaya gitmiştik, eğlenmeye gitmiştik. Onun için de aziz dinleyenlerim, insan her işte evet tedbirlerini almalı ama ağzından çıkan sözler hep Hakk'ın hıfzına güvenmek olmalı. Ama daha sonraki yine ayet-i kerimelerde herhalde belki bu ilahi tecelliden dolayıdır ki Yakup Aleyhisselam onlara bir takım tedbirleri söylüyor Mısır'a girerken diğer kardeşlerine ve diyor ki evet ben bütün bu tedbirleri söylerim ama sizleri koruyacak yine Allah'tır. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. O da Yakup Aleyhisselam'ın yine Kur'an'da belirtilen sözü. Yani en hayırlı koruyucu Allah'tır. Çünkü o koruyucuların en hayırlısıdır. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. O merhametlerin en merhametlisidir ve dolayısıyla ona güvenen, kendini onun güvenine, himayesine arz eden bir kul da hiçbir zaman bir yanlışlık içerisinde, bir zarar içinde olmaz diye ifade edilmiş oluyor. Ve yine bir kutsi hadiste bu manada şöyle buyrulur aziz dinleyenlerim. Yekulullahu azze ve celle ene inde zanni abdi bi felyazunne bi maşa'e. Allah Teala buyurur ki ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl sanırsa, benim hakkımda hangi zannı beslerse beni öyle bulur. Dolayısıyla da dilediği gibi beni sansın buyurulmuştur ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölüm döşeğinde yatan bir hastanın ziyaretine gider. Ona kendisini nasıl hissettiğini sorar. Adam günahımdan korkuyor fakat Allah'ın rahmetinden de ümidimi asla kesmiyorum deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminin kalbinde korkuyla ümit toplandığı müddetçe Allah Teala o kuluna umduğunu verir, onu korktuğundan da emin kılar buyuruyor. Yani müminin her zaman ümidi daima önde olmalıdır. Belki bu mevzuda son bir nakli yapmak gerekirse o da şu yine aziz dinleyenlerim. Allah Teala Davud Aleyhisselam'a "Ey Davud, beni sev. Beni seveni de sev. Ve beni kullarıma sevdir, kullarım beni sevsinler." buyurdu. Nitekim Davud Aleyhisselam'ın bir başka duasında da bu emre ittibaen herhalde Allahümme erzukni hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amelin yukarribuni ila hubbik. Allah'ım zatını bana sevdir. Sevdirmek senden. Seni sevenleri de bana sevdir. Yani ben seni seven kullarını da seveyim ama bir de beni sana yaklaştıracak amelleri bana sevdir diye dua eder Davud Aleyhisselam. Hangi amel bizi Allah'a yaklaştıracaktır? Namaz yaklaştırır, Kur'an yaklaştırır, infak yaklaştırır, merhamet yaklaştırır. Bunları böyle bir korkuyla değil, seve seve yapmak elbette ki bir peygamber isteğidir. Ve müminin de ana tavrı bu olmalıdır. Yaptığı her güzelliği, kendisini Allah'a yaklaştıracak her ameli insan büyük bir sevgiyle, şevkle ve muhabbetle yapmalıdır. İşte bunun belki bir tezahürü olarak Davud Aleyhisselam der ki, ya Rabbi bunu nasıl yapabilirim ben? Yani seni sevmeyi, sonra seni kullarına sevdirmeyi nasıl becerebilirim deyince der ki Allah Teala, sen beni güzel bir şekilde an, benim nimet ve ihsanlarımı onlara hatırlat, onlar benden ancak iyilik bilsinler buyurur. Yani Allah Teala'nın nimetlerini insanlara hatırlattıkça insanların yüce Rabbine olan sevgisi artar. O sevgi arttıkça da kulluktaki dereceleri artar. Bu arttıkça da kulların şüphesiz ki ümitleri artmaya başlar. Onun için de belki bu konuda hep reca bahsini yani ümit bahsini öne çıkarınca günahkar insanların, hatalı insanların da sanki önlerinde kapıların kapandığını düşünmemek gerekir. Ama bunun da şartı ne? İşin farkına varmak. Yani hatanın hata olmadığını söylemek değil, ya ben bir hatalıyım, ben bir günahkar kulum. Ama tek kapı var müracaat edilecek, o da Yüce Rab. Hatalı insanın da, günahkar insanın da, sevabı işleyen insanın da gideceği tek kapı var. Başka bir kapı yok. Onun için Hazreti Mevlana der ki, ya Rabbi senin rahmetini, senin affını, senin bağışını sadece senin salih kulların isteyecekse, peki günahkar kullar hangi kapıya gitsinler? Günahkar kulların gideceği bir kapı varsa onlar oraya gitsin. Yok. Günahkar insanın da aziz dinleyenlerim gideceği bir kapı var. O da hakkın kapısıdır. Yeter ki insan günah işlerken o kapıyı unutmasın. Bir başka kapıya gitmesin. Kendisi başka bir kapılara giderse veya hakkın o açılmış kapısını farkına varmazsa işte büyük felaket odur. Onun için de son nefese kadar her insana tevbe kapısı da açık olduğunu bilmek gerekir. Nitekim aziz dinleyenlerim yine bir haberde şöyle buyurulmuş oluyor Buhari ve Müslim'de. Kul bir günah işleyip akabinde hemen arkasında tevbe ettiği vakit Allah Teala meleklerine kuluma bakın. Günah işledi, günahının cezasını veren ve mağfiret eden bir Rabbi olduğunu da bildi. Evet, benim kulum bir günah işledi ey meleklerim, siz onu görüyorsunuz. Fakat kulum günah işledi ama şimdi de tevbe etti. Yani o günahın cezasını veren veya o günahı affeden bir Rabbi olduğundan da bu kulum gafil değil. Öyleyse şahit olun, ben onu mağfiret ettim. Tabii Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, aziz dinleyenlerim, şu ümmetine olan merhameti, şefkatinden dolayı bizleri hep güzelliğe, hep Rabbin rahmetine doğru bir yönlendirmesi var. Ama kul bu kadar açık kapılara rağmen hala başka kapılarda dolaşıyorsa elbette ki onun da üzerine gelecek bir takım musibetler, felaketlerin olması tabiidir. Onun için de insan daima ümitler içinde yaşamalı, ümit ve korku dengesinin farkında olmalı. Fazla ümitleştirmek insanı tamamen helake sürükleyebilir ama fazla korku da insanı tamamen ümitsizliğe, yese düşürebilir. Bu bakımdan da ümitle korku arasındaki dengeyi de iyi kurmak gerekir. Rabbimiz ümitlerimizi güzel eylesin, recamızı kendisine yönlendirsin ve o ümitlerimize uygun güzellikler yapmaya da bizleri muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.